İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir herkes için adalet programıyla yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Adalet Bakanlığı Emekli Genel Müdürü Avukat Salim Özdemir Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
Yılların çok deneyimli bir hukukçususunuz. Sizi ağırlamaktan ötürü çok mutluyuz.
Ben de çok memnunum. Bazı birikimlerimi burada paylaşmak isterim.
Çok ciddi birikimleriniz var. Bunu yakından tanığım. O yüzden gerçekten çok umarım seyircilerimiz de çok istifade edeceklerdir biliyorum. Çünkü ben de çok istifade ediyorum sizden.
İnşallah.
Öncelikle sizin bir özgeçmişinizi alarak programımıza başlayalım. Seyircilerimiz de size daha yakından tanıma imkanları olsun.
Ben 1938 Uşak Eşme doğumluyum. İşte liseyi fen kolundan birincilikle bitirdim. Daha sonra babamın ısrarı üzerine İstanbul Hukuk'a gittim. Orayı da 4 senede bitirdim ve hakimliğe başladım. 4-5 sene hakimlik yaptıktan sonra eskiden Adalet Bakanlığı yurt dışına hakim savcı gönderirdi ihtisas için. Çalıştım, hazırlandım ve 1967'de yapılan bir sınavda Sami Selçuk'la birlikte bu sınavı kazandık. 2 kişi zaten gönderilecekti.
O kadar hakim arasından yalnız 2
evet,
kişi seçiliyor, değil mi?
2 kişi gidecekti. Evet. Ve işte sonra Adalet Bakanlığı'na yurt dışına döndükten sonra...
Yurt dışına ne kadar kaldın dediniz?
2 sene.
Evet.
Adalet Bakanlığı'na geldim. Genel müdür muavini olarak. Lisan'da öğrendiğimiz için bu defa Avrupa Konseyi işlerini bana bakanlık verdi.
Evet.
Ve 10 senede Avrupa Konseyi işlerini ben takip ettim. Epeyce deneyim kazandım orada da.
Tabii.
Lisanımız da ilerledi. Özellikle hukuk dilini iyice öğrenmiş
hukuk
oldum.
Hukuk terminolojisini bayağı evet, biliyorsunuz değil
evet,
mi? Evet, tabii. Kürsü yani, hakimliği yapmadınız mı o zaman?
Yaptım.
Yaptınız mı?
Siirt'te.
O ilk zaten imtihana girmeden
ilk
önce
hakimliğim,
mi?
İlk hakimliğim Kırşehir Çiçekdağ. 2 sene orada kaldım. 3 sene Siirt'te kaldım. Yurt dışına gitti 2 sene. Dönüşte 2 sene Ordu
bayağı
hakimliği
varmış,
yaptım.
Bayağı varmış.
Ondan sonra da
evet,
bakanlığa aldılar beni.
Evet.
Bakanlıkta genel müdür muavini olarak başladım.
Evet.
İşte Avrupa Konseyi işlerini de bana verdiler. Ve 10 sene bakanlıkta çalıştım. Daha sonra oradan işte 1983 yılındaki siyasi parti kuruluşları sırasında Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden aday olmak üzere istifa
öyle
ettim.
Mi? Evet.
Emekli
bir
oldum.
Bir siyasi geçmişinizde bir deneyiminiz var yani orada.
Var.
Evet, evet.
Ama kazanamadım.
Olsun ama bir deneyim
ondan,
bu. Evet.
Evet. Ve avukatlığa devam ettim.
Evet.
Bir de 1991 yılında Doğru Yol Partisi'nden Uşak'ta birinci sıra adaydım.
Evet.
Gene kazanamadım.
Olsun. Hepsi dediğim gibi tecrübedir.
Evet. Ondan sonra evet, siyasete tamamen
evet,
artık...
Ama siz hukukta zaten çok iyisiniz.
Evet.
Bence kopmamanız iyi olmuş hukuktan bu şekilde. Bir de yanılmıyorsam sizin çeviri kitabınız var değil mi efendim?
Evet.
Biraz onlardan da bahseder
şimdi,
misiniz?
1974 yılında rahmetli olan bir Yargıtay daire başkanı arkadaşım, o da genel müdür muaviniydi Yargıtay'da. Onunla birlikte Uluslararası Özel Hukuk Sözleşmeleri isimli bir kitap çıkardık 1924 yılında. Bu kitabın özelliği efendim Cumhuriyet döneminden o tarihe kadar Türkiye'nin yabancı devletlerle yapmış olduğu ikili ve çok taraflı bütün adli yardım ve hukuki yardım sözleşmelerini içeren açıklamalı bir kitaptı.
Evet.
Çünkü bunun uygulamasını biz hukuk işleri genel müdürü olarak yapıyorduk. Nafaka alacaklarının tahsili, yabancı ülkelere tebligat vesaire, bunlar tamamen uzmanlık isteyen olaylardı. Ve bizim kitabımızda bu bütün detaylarıyla anlatıldı. Daha sonra 1983 yılında efendim bir çeviri kitap yayınladım. Medeni Kanun komisyonu vardı. Başkan Esat Şener Bey rahmetli. Efendim Profesör Haluk Tandoğan Ankara Üniversitesi'nde çok değerli bir profesördü rahmetli. Biraz rahatsızdı. Onun ısrarıyla bu kitabı çevirdim. Kitap İsviçre Freiburg Üniversitesi'nden Henri Döşno ile Pierre Tersier isimli iki profesörün yazdığı kitaptı. Onu Türkçe'ye çevirdim, yayınladım ve hakikaten çok güzel
Bu alanda da herhalde eksiklik olan bir, değil mi? Bu alanda da eksiklik olan bir şeydi herhalde. Böyle bir kitaba ihtiyaç vardı herhalde.
Var, çok değil var. Değil mi? Evet. Tabii tabii. Evet. Tabii. Federal mahkeme kararlarına kadar hepsi orada yazılıdır. O ilk 74'te yayınladığımız kitapta, o da çok enteresan. Yani şimdi uluslararası sözleşmeler resmi gazetede yayınlanıyor. Herkes alır okur.
Evet.
Ama her devletin bazı sözleşmeleri rezervleri vardır. Yani ben bu sözleşmenin şu maddesini şu şu şartlarla kabul ediyorum diyor. Onlar yayınlanmaz. Ama bizim bakanlıktaki dosyalarda var.
Evet.
Biz bunları, ben Fransızcasını, o bir arkadaş İngilizce biliyordu, o da Tarsus Amerikan Koleji mezunuydu. Onları da ekledik. Mesela bahsettiğim Haluk Tamdoğan başhukuk müşaviriydi.
Evet.
Bunu işte Dışişleri Bakanlığı bizim kitabından bir 2000 tane hemen peşin aldılar, dağıttılar.
Evet. Evet.
Ve bana şunu söyledi, hakikaten gurur duydum ben de. Dedi ki, Salim dedi, senin kitapla ben dedi bankaya 200 milyon dolar kazandırdım. Ay bana dedim, hocam nasıl oldu bu?
Evet.
İşte Amerika'da bir davası varmış İş Bankası'nın.
Evet.
İşte anlaşmanın bir şeysine dayanıyorlar. Fakat biz ona rezerv koymuşuz devlet olarak. Biz bu şeyi hükmü şu şu şartlarla kabul ederiz. Başka hiçbir yerde bulamadık diyor. Senin kitapta bulduk onu.
Evet.
Onun şey yapınca kazandık davayı
diyor. Çok güzel. Evet. Faydası çok yani, yani mutlaka başka alanlarda da faydası
kitabın olmuyor. Kitabın kötüsü olmuyor yani. Bir emek ürünü yani. Tabii. En basit kitap da yazsanız, hı-hı, uzun uzun çalışmanız gerekiyor.
Bir de bu, çeviri kitap hukuk alanında çeviri kitaplara pek rastlanmıyor galiba, değil mi efendim?
Peki.
Yani o tarihten beri başka
çeviri kitap yok. Yani. Değil mi? 83'ten bu yana ben çeviri bir hukuk eseri görmedim.
Bu da ilginç.
Oysa
ama,
ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 30'lu 40'lı yıllarda o kadar çok çeviriler var ki.
Evet.
Yani hepsi rahmetli olmuş muhakkak. Fevkalade güzel bir çalışmaymış ama ondan sonra demek ki her şey...
Çok enteresan bir durum. Bu kadar çok hani profesör, akademisyen olmasına rağmen bir çeviri kitap olmaması ilginç gerçekten.
Tabii,
hani
tabii,
mutlaka
tabii.
Çok meşakkatli bir iştir, ona inanıyorum. Aynı zamanda terminoloji, hukuk terminolojisini çok
tabii,
iyi bilmek
tabii.
gerekiyordur
yani,
mutlaka.
Hukuk kitabını Türkçe'ye çevirmek hakikaten oldukça zor. Yani hem Türkçe karşılığını çok iyi bilmen lazım hem yabancı dildeki karşılığını.
Tabii.
Şimdi benim 10 senelik Avrupa Konseyi deneyimim. Yani orada en azından bana yani Fransızca, hukuk Fransızcasını öğretti.
Evet, bu çok önemli tabii.
Yani
evet.
Her devlette olduğu gibi Fransa'da da yani halk bilmez ki hukuk deyimlerini, çoğunu
tabii,
bilmez.
Tabii, tabii, haklısınız. Çok
biz
doğru.
De kazıyı muhkeme denir mesela, kesin hı. hüküm.
Hı.
Yani şimdi Fransızcasını oraya söylesem vatandaş anlamaz.
Daha
yani bu evet. özel bir şey.
Evet.
Hatta şöyle bir anım var, Belçika'da bu ihtisas yaparken bir adalet müfettişi Galatasaray'ı bitirmiş, gelmiş. Ondan sonra işte kitap okuyor, şey yapıyor.
Türk mü?
Türk.
Evet.
Türk. Yani 3 ay falan kaldı orada.
Evet.
İşte kitapta şimdi şey diyor, minister public diye bir kelime geçiyor. Şimdi minister, bakanlık.
Hı-hı. Evet, evet.
Public, kamu, hı-hı, genel.
Evet.
Ya bu kamu bakanlığının burada işi ne? Bana soruyor. Yani motamo tercüme ederseniz
öyle oluyor.
Kamu,
evet,
bakanlığı oluyor.
Gibi. Ama...
Dedim ki,
evet,
efendim buradaki şey, bunun teknik anlamı iddia makamı demek.
Hmm, bakın Galatasaray mezunu olmasına rağmen
bilmez
değil mi?
Bilmez ki, evet, isterse tabii, şey olsun
evet,
yani
tabii.
Hiç.
Çünkü tabii terminolojiyle alakalı bir konu bu.
Terminoloji çok
tabii.
farklı yani, her yerde tabii. farklı oluyor.
Tabii. Peki efendim siz şimdi kürsünün bir yanını biliyorsunuz, kürsü hakimliği yapmışsınız. Şu an zaten uzun yıllardır
evet,
çok başarılı bir avukatsınız, onu da biliyorum.
Hı hı.
Onun dışında ama bir de bürokrasiyi de biliyorsunuz.
Evet.
Değil mi? Yani şöyle bir kıyaslarsanız, siz kendiniz nerede daha rahat ettiniz ya da hepsinde aynı şeyle çalıştınız mı? Bir kıyas yapacak olursanız bu görevleriniz arasında neler söylersiniz bize?
Vallahi hukukla uğraşmak her yerde güzel.
Siz seviyorsunuz zaten.
Hakimken de güzeldi.
Evet.
Avukatken de güzeldi. Bakanlıktayken de güzeldi. Şimdi... Bizde yanlış bir kanaat vardır. Efendim bakanlıkta çalışanlar efendim hukuktan uzaklaşmış. Hiç ilgisi yoktur.
Yani, anlattıklarınıza göre tam tersi zaten baksanıza.
Tam tersi.
Evet.
Şimdi orada hele kanunlar bölümünde çalışıyorsanız,
evet,
yani her şeye hakimsiniz. Bugün Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vardır.
Tabii, biliyorum.
Hakikaten evet, ceza konusunda yani Yargıtay'ın DM üyelerine taş çıkarırlar. O kadar uzman arkadaşlar seçilerek alınır oraya.
Evet.
Yani onun için mesela bakanlıktan Yargıtay'a üye seçilenlerin %70'i 80'i en kısa zamanda oraya başkan olmuştur yani. Kendini
evet,
gösterir
evet,
yani.
Evet, tabii.
Bir de orada şeyi öğrenirim. Yani adli sak dedikleri, adli yazışım. Şimdi biz hakim olarak fazla dil bilgisi kurallarına riayet etmiyoruz. Çok iş olduğu için.
Tabii.
Ama bakanlıkta bir virgülün nereye atılacağını mutlak bilmeniz lazım yani. Çünkü bakan adına
bağlayıcı olmuş oluyor.
Bağlayıcı
tabii
oluyor
ki,
yani.
Haklısınız.
Şimdi
tabii,
okuduğu zaman bir vatandaş ya koskoca bakan imzalanmış, hı hı, böyle cümle mi olur demesin.
Evet.
Yani
evet,
o bakımdan, hı hı, yani bakanlık bürokratları hakikaten saygın ve seçkin kişilerdir yani.
Tabii ki.
Yargıtay da mutlaka öyledir, seçilerek alınır.
Evet.
Ama bakanlıktakilerin bir de bu özelliği vardır ayrıca yani.
Evet, evet. Peki efendim, biraz günümüze gelelim hukuktan bahsederken.
Evet.
Şimdi malumunuz olduğu üzere gündemdeki konulardan bir tanesi Yüce Divan.
Evet.
Biz hani siyasi politik konulara girmiyoruz. Sadece teknik tanım olarak hani halkımızın çok telaffuz edildiği bir
evet,
kavram olduğu için bilmesi açısından biraz açabilir miyiz? Yüce Divan deyince
efendim,
ne anlama
Yüce
geliyor?
Divan Anayasa Mahkemesi'ne anayasa gereği verilmiş Başbakan, bakanlar ve vatana ihanet halinde Cumhurbaşkanı, işte Yargıtay üyeleri gibi yüksek dereceli memurların yargılandığı bir ceza mahkemesi. Ama bunu yargılayan makam Anayasa Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi başka görevleri var. Esas görevleri biliyorsun, kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek,
evet,
işleyeceğini denetlemek. Şimdi kompozisyonuna baktığınızda Anayasa Mahkemesi değişik kesimlerden üyeler var. Efendim sosyal içerikli bilim dallarından gelenler var.
Evet, hepsinin hukukçu olma
var,
zorunluluğu yok.
Evet, evet, yok. Hı-hı. Yani hukukçu olmak zorunluluğu yok. Şimdi bu son durumu da efendim daha da Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı arttı. Ama Yüce Divan dediğim gibi en yüksek dereceli bir ceza mahkemesi. Ve Anayasa Mahkemesi'ne baktığınızda orada bu işleri hakikaten bir hakkın yürütebilecek ceza hukukunda deneyimli tek bir üye yok şu anda. Bildiğim kadarıyla.
Evet.
Varsa bile bir tanedir falan. Bir Yargıtay'dan gitme vardı, emekli olmadıysa. O bakımda birçok meslektaşlarımızın da görüşü, özellikle Yargıtay kanadının da görüşü o doğrultudadır. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yüce divanlık sıfatının kaldırılması gündeme geldi bir defaatle.
Evet.
Efendim bu yüce divanlık görevi Yargıtay ceza daireleri başkanlarından oluşan bir kurula verilsin. Bu kurul yargılamayı yapsın ve bunun verdiği karar da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda incelensin.
Yani bir denetim yani gibi bir yani,
evet,
değil mi?
Evet.
Evet.
Ama şu anda Anayasa Mahkemesi kararları kesin. Diyelim ki Yüce Divan sıfatıyla yargılama yaptı.
Evet.
İdam kararı verdi. Müebbet hapis kararı verdi.
Evet.
Kesin. Temyizi falan yok. Şimdi
evet,
gerçekten
evet,
çok antidemokratik
tabii,
bir
tabii,
durum. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de bir hüküm var. Diyor ki hiçbir ceza kararı bir üst mahkeme denetiminden âri tutulamaz diyor.
Çok önemli
ona
bir
da
madde
aykırı
bu değil mi? Çok
ona
önemli
da aykırı.
Tabii tabii.
Yani ama nedense bir türlü bu yüce divanlık şeysini, sıfatını bir türlü şey yapamadılar.
Peki efendim bu yüce divan konusu şu anki oluşmuş şekli 80 anayasasıyla mı bu hale geldi? Son şeklini aldı.
Şimdi önceki halde de önce de işte Danıştay'dan seçiliyordu, Yargıtay'dan seçiliyordu. Bir de Cumhurbaşkanı'nın kontenjanı vardı. Cumhurbaşkanı seçiyordu.
61'den mi bahsediyoruz? 61 Anayasası'na göre mi?
Daha eski.
Daha da eskisinden bahsediyoruz.
Yani bu şey son o referandumdan önceki
öncesini
durum.
Öncesini söylüyorsunuz,
evet,
pardon.
O evet, da yani tatminkar bir şey değildi.
Evet.
Şimdi genişletildi. Şimdi hiç, yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları ile ilgili, iş tüzük denetimi ile ilgili konularda isabetli olabilir ama Yüce Divan asla bu heyete verilmemeli.
Evet.
Mutlaka dediğim
yapısının
gibi
değiştirilmesi.
Uzman. Bir kurula bunun verilmesi gerekir.
Evet.
O uzman kurulda şu anda Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşacak bir kurul olabilir.
Peki 80 Anayasası yapılırken bu konuya değinilmedi mi? Bunlar gündeme geldi.
Efendim 80 Anayasası yapılırken bu konu gündeme geldi. Hatta benden bu ihtilalle ilgili görev alan bir zat benim kardeşimin yakını olduğu için benden bir rapor istedi. Ben aynı şeyleri yazdım ona ama başarılı olamadılar. Öbür Anayasa Mahkemesi'ndeki kulis çalıştı. Ve Yüce Divan gene Anayasa Mahkemesi'ne görev olarak verildi.
Anlıyorum. Evet. Yani fakat evet,
değişmesi lazım.
Değişmesi lazım. Evet.
Çünkü yani uzmanlık istiyor bu
evet
iş.
Şimdi bir sadece bir hukukçu gözüyle değil de bir vatandaş gözüyle bile bakınca gerçekten söyledikleriniz çok
evet,
mantıklı gözüküyor.
Tabii.
Evet. Yani konunun ehli olan kişilerin elinde olması
aynen
gerekiyor.
Öyle.
Evet.
En basit mantıkla
evet,
her işin ehline
evet,
vereceksin.
Evet.
Gerisi mühim değil. Yani şimdi bunun siyasi bir politik yönü yok yani.
Tabii.
Bu bütün Türkiye için, Türk vatandaşları için bir güvence. Milletvekili bakan olur, şey olur, Yargıtay üyeleri yargılanacak.
Tabii.
Yani onu
tabii
mutlaka yapalım.
Peki efendim, yine Yüce ve Divan'dan konu açılmışken dediniz ki doğru, milletvekilleri, işte bakanlar hep böyle oylamayla sonuçta oraya gönderiliyor. Ama normal bir vatandaş bir yerde yargılanacak olsa hakkında hemen çok kolaylıkla bir soruşturma açılabiliyor. Bu yani oylamaya gerek duyulmasının sebebi neden? Yani bunun anayasadaki niteliği nedir? Neden oylamaya gerek duyuluyor? Milletvekili ve bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi konusunda.
Milletvekilleri yani gitmiyor zaten Yüce Divan'a. Bakanlar
sadece
gidiyor.
Sadece bakanlar için
sadece
geçerli.
Bakanlar gidiyor.
Evet.
Efendim şimdi anayasada hüküm öyle. Yani şimdi bunun sebebi efendim bir bakan hakkında ikide bir ne bileyim falan eğilimli savcı pat diye dava açar.
Evet.
Çağırır.
Kolay olursa da evet.
Evet. Hadi Yüce Divan'a.
Çalışamaz duruma getirir değil
şimdi
mi?
Şimdi tabii Millet Meclisi'nin bir ağırlığı, bakanlığın bir ağırlığı
tabii
var. Bakanların %99'u
evet,
milletvekilidir zaten.
Tabii.
Şimdi yani bunu böyle küçük düşürmeye
tabii,
gerek yok.
Tabii tabii.
Onun bir yüceliği var yani.
Tabii ki.
Milleti temsil eden kişiler bunlar.
Tabii ki.
Ve onun için mecliste bütün siyasi partilerin oluşturduğu komisyon efendim burada suç vardır veya yoktur diye bir şey yapıyor. Bu da oylamayla oluyor, tartışılıyor
evet,
tabii.
Evet, evet.
Ondan sonra eğer komisyon şey kararı verirse Yüce Divan'a sevk kararı genel kurula gidiyor. Genel kurulda oylama yapılıyor. Ondan sonra bir şeyle soruşturma fezlekesiyle dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor. Orası bunu Yüce Divan'a gönderiyor.
Evet, tabii.
Ama yani o...
Ama bu dediğinizde haklısınız. Yani zaten biz burada şöyle olsun ya da böyle olsun diye sormuyoruz da sorularımızı.
Tabii.
Anlaşılması açısından soruyoruz.
Tabii. Yani ikide bir hani koskoca bakanı rahatsız etmeye de
evet,
gerek yok
tabii,
yani.
Tabii, tabii. Yani
çünkü
işlevini göremez hale gelebilir bir de sonra
tabii,
zaten.
Tabii.
Evet, kötü niyetle suistimali
yani
açık bir konu çünkü.
Mesela bu dokunulmazlık konusunu da
evet,
hani çok eleştirilir ama
evet,
bu da haklıdır.
Bu da gerekiyor değil mi?
Evet. Evet. İkide bir her milletvekiline bir iftira, bir şey gelir.
Doğru, evet.
Yani adliyelere koşturmaktan meclise gidecek vakit bulamaz yani. Yani bence o dokunulmazlık da doğrudur yani.
Peki efendim, Batı'daki örnekleriyle kıyaslandığında bu Yüce Divan konusunu nasıl şey yapabiliriz? Bizim ülkemizdeki uygulamayla yurt dışındaki örnekler kıyaslandığında nasıl bir
vallahi,
fark var?
Şimdi...
Mesela siz
Batı'da
evet,
Yüce Divan diye bir şey yok. Anayasa Mahkemesi diye bir şey yok birçoklarında. Mesela Belçika'da benim ihtisas
evet,
yerde.
Evet.
Belçika'da bir kanunun anayasaya aykırılığı iddia edildiği zaman Yargıtay Genel Kurulu toplanıyor. Bunun anayasaya aykırı olup olmadığının tespitine karar veriyor. İptal etmiyor. İptal yetkisi yok.
Sadece tespit.
Evet, bu anayasaya aykırıdır diye tespit ediyor.
Evet.
Bu tespit üzerine meclis yeni bir kanun çıkarıyor.
Evet.
Biz de iptal ediyor. Şimdi o iptalin de sakıncaları var yani.
Evet.
Bazen 6 ayda kanun çıkacak deniyor. Mesela biz o koalisyon dönemlerini yaşadık. 5 sene o kanun çıkmadı mesela.
Evet. Uzlaşmaya varamadılar.
Kanun çıkaramadılar.
Türlü,
evet.
Tabii.
Yani o tespit bence daha iyi. Anlıyorum. Tespitte yetinmesi lazım Anayasa Mahkemesi'ne.
Evet.
Yani Anayasa Mahkemesi aslında yargının en üst merci değil. Hı-hı. Yargının en üst merci Yargıtay'dır.
Evet.
Anayasa Mahkemesi siyasi bir kuruluştur. Hı-hı. Tamamen.
Yani varlık amacı baştan itibaren bu şekilde değil mi efendim?
Tamamen evet. Öyledir. Yani evet. Yargısal. Yani
siyasallaşması diye bir şey söz konusu değil. Zaten siyasal
yargısal bir fonksiyonu olmaması gerekir yani.
Evet.
Yoktur. Evet. Yani orası neticede bir kanunların anayasaya aykırılığı veya değil. Şimdi ben o ta baştan beri 40 senedir yani iptal yetkisi kaldırılsın, tespitle yetinsin.
Evet.
Tespit etsin.
Evet.
Kanun çıkarsınlar. Çünkü bunun biz acısını çektik koalisyonlar döneminde. O kadar önemli kanun iptal ediliyor. 6 ay geçiyor. 6 ay içinde kanun çıkmıyor. 4-5 sene kanunsuz kalıyorsunuz öyle.
Evet.
Mesela ben Siirt'te bulunduğum sırada savcıların atanmasıyla ilgili, bakanlık tarafından atanmasıyla ilgili efendim kanunu Anayasa Mahkemesi iptal etti. Süre verdi. Şu kadar sürede çıkacak kanun. Kanun çıkmadı. Doğu'da 5. bölgede süresini dolduran yüzlerce, binlerce savcı kıvrandı.
Tabii büyük haksızlık olmuş aynı zamanda. Evet,
evet.
Doğru.
Yani
evet.
O bakımdan yani ona da bir çözüm bulmak lazım yani. Mağdur evet. Etmemek lazım.
Peki efendim, anayasa demişken biraz anayasalardan bahsedin, geçmiş anayasalardan. 61 anayasası ile 80 anayasasını kıyasladığımızda neler söylersiniz?
Efendim 61 anayasası gerçekten tamamen batı tarzında, batı standartında ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni temel alarak hazırlanmış çok özgürlükçü bir anayasaydı.
Aslında ihtilal sonrasında hemen yapılmasına rağmen böyle özgürlükçü bir anayasa yapmayı başarmışlar değil mi?
O lafa karşıyım. Öyle yani mi? En iyi anayasalar ihtilal sonrası hazırlanır. Hiçbir zaman sivil meclisler...
Ama 80 için aynı şeyi söyleyecek misiniz? Merak ediyorum.
Anayasa yapamaz. Hı-hı. Niye yapamaz? Şimdi bunu ihtilal anayasası deniyor ya, şeye, evet, 60 anayasasına, 61 anayasasına. Bunu yapan Türkiye'nin en seçkin uzman anayasa profesörleri, hukukçuları.
Evet.
Yani
ama mevcut şartlar, koşullar, ihtilal şartları değil mi? Yine de oradan etkilenmezler mi? Yani etkilendiklerini düşünmek yanlış mı olur?
Yanlış olur.
Anladım. Gerçekten. Ki 61'de etkilenmedikleri açık. Evet. Etkilenmemişler belli ki.
Yani olmaz. Evet. Yani bunlar şimdi karışmamıştır. Mesela 61 anayasasına.
Evet.
Bu Milli Birlik Komitesi asla karışmamıştır yani.
Öyle mi? Tamamen profesörleri mi bırakmıştır?
Yani aynen şey yapmıştır. Şimdi bu 81 anayasasına biraz daha
müdahale
var çeşitli
evet.
yerlerde.
Evet.
Yani daha hani otoriter, daha böyle insan haklarını zedeleyici hükümler içeren yani o 5 zatın fikirleri orada ağırlık kazanmıştır. Mesela ben size bir olay anlatayım.
Tabii.
Ben Adalet Bakanlığı'nda genel müdürdüm. Efendim, meclisten işte 5 kişi o zaman meclisi o temsil ediyor. Kenan Evlen, kuvvet komutanları. Efendim, Haydar Saltıkpaşa,
evet.
genel sekreter bir kanun tasarısı ya da teklifi hazırlamış.
Evet.
Efendim, bakanlıklara gönderildi. Yani yarım yamalak işte ona uygun bir şekil verelim.
Evet.
Amaç o. Şu devlet başkanlarıyla cumhurbaşkanlarının gömüleceği yer hakkında kanun. Her şey bitmiş. Ona kalmış yani Türkiye.
Ki,
şimdi
evet.
Bir Tuğgeneral'in başkanlığında toplandık. Dediler ki en az genel müdür düzeyinde her bakanlıktan temsilci istediler. Gittik. Ondan sonra protokol sırasında Adalet Bakanlığı birinci sıradadır. Ondan sonra müsteşarlar var, şeyler var diğer bakanlıkta. Madde 1. Efendim, devlet başkanlarıyla cumhurbaşkanları Anıtkabir'e gömülür. Birinci madde bu. Madde 2. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları Anıtkabir'e gömülür. Madde 3, ilmi, siyasi, iktisadi, tarihi alanlarda ün yapmış Türk büyükleri anıt mezara gömülür. Şimdi kabataslak bu üç noktayı işleyeceğiz biz güya. Ben generale sordum. Dedim ki paşam, burada bakanlık adına mı konuşacağız yoksa kişisel görüşlerimize? Bir düşündü, kişisel görüşü. Dedim ki sayın paşam, bir kere bu devlet başkanlarıyla cumhurbaşkanları tabiri yanlış.
Yanlış, doğru. Ben çünkü ilk söylediğiniz anda başkanı, evet.
Devlet başkanlığı kavramı ihtilallerde gündeme gelir.
Evet, evet.
Normal demokratik düzende
evet.
Asıl olan cumhurbaşkanıdır.
Tabii, tabii.
Ondan sonra efendim, buraya Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları gömülür diyorsunuz. General rütbesindeki silah arkadaşları mı, subay rütbesindeki mi, yoksa erler de dahil mi?
Evet.
Adam böyle bakıyor. Ondan sonra üçüncüsü, efendim, iktisadi, siyasi bilmem ne alanda ün yapmış Türk büyükleri. Ve ona da bakanlar kurulu karar verecek. Efendim, öyle bir dönem gelir ki aşırı uçta solcu bir grup burada Yılmaz Güney'i buraya gömer. Bir aşırı sağcı gelir, efendim bilmem kimi buraya gömer, aşırı sağcıya.
Evet.
Ve bir iki sene içerisinde Atatürk'ün o anısına yapılan anıt mezar, Karşıyaka mezarlığına.
Doğru, haklısınız.
Şimdi bunlar tabii hep teybe alındı falan. Evet. Ondan sonra bu defa yazılı görüş istedi. Ben bakana arz ettim, bakan dedi sana ne dedi, karşı çıkıyorsun. Dedim efendim.
Evet.
Şimdi anıt kabire gelişimde
adam gömülmez.
Ama
çok önemli, çok doğru gömülmez. Söylüyorsunuz.
Ben gene aynı şeyleri yazdım.
Çünkü bu da az önce konuştuğumuz gibi, bu da suistimali açık bir konu. Sonra
tabii.
Aynen dediğiniz mantıklarla şeye döner bu böyle. Evet.
Ondan sonra neyse, bizim o yazıyı okumuş da şey, o beş general başka yere naklettiler o mezarlık işte. Yoksa Anıtkabir şimdi
bambaşka bir şekilde olacaktı, öyle
kesinlikle
mi?
Kesinlikle kazanacak.
O zaman vesile olmuşsunuz.
Yani bu gibi şeylerden cesur olmak lazım. Yani
çok
bizim
haklısınız.
Maalesef tabii. Millet olarak, bürokrat olarak yani çok bildiği halde söylüyorsun. Yanlış olduğunu, ya yanlışlığını söyle ki adam her şeyi bilmeyebilir yani. Teşekkür eder sana.
Bir de bakın dinlemişler sonuçta, değil
evet.
mi? Sizin yani açıklamalarınız üzerine fikir değiştirmişler.
Mesela benim genel müdür olduğum dönemlerde
evet.
Adalet Bakanlığı'nın bir özelliği vardı. Adalet Bakanlığı Genel Müdürü, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları teminatlıydı. Hiçbir iktidar değiştiremezdi bizi.
Evet.
Yani öyle bir rahatlığımız
güzel,
vardı.
Tabii.
Gelir bir bakan der ki
tabii.
Şunu şöyle yapın. Hı hı. İnceleriz efendim, anayasaya aykırı, yasaya aykırı, adam bozulur.
Güzelmiş ama bu, evet.
Evet.
Yani bu şekilde olmasın.
Şey yapar ondan sonra, neyse öyle hani zanneder ki engelliyoruz işini siyasi yönden. Ne
evet.
ilgisi var? Hı hı. Hatalı. Tamamen.
Hukukçu gözüyle bakıyorsunuz.
Yani.
Evet.
Ondan sonra tabii sık sık koalisyon dönemi olduğu için bakan değişir. Bu defa giderken teşekkür eder. Size teşekkür ederim. Bize, bana işte yanlış iş yapmaya
hata yaptırmadınız.
Yaptırmadığınız
tabii.
için falan.
Evet.
Yani bürokratın görevi siyasi değil. Tamamen teknik konuda aydınlatmak. Kabul eder etmez, o ayrı iş.
Tabii, tabii. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de efendim ceza kanunu ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz işte 765 sayılı kanun 2005 yılında değişti ve 5237 sayılı kanun yerine yapıldı. Bu kanunun yapılması aşamasında da ilk başta böyle hocalardan daha geniş kapsamlı yardım alınacağı yönünde kamuoyuna duyurularda bulunuldu.
Hı hı.
Mutlaka görüşlerinden istifade edilecek ve geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak diye. Fakat sonradan böyle çok hızlı bir şekilde anladığım kadarıyla bir anda kanun oluştu. Birincisi hem yapılış şekliyle ilgili olarak neler söylemek istersiniz, hem de kıyasladığınızda iki kanun arasında, iki ceza kanunu arasında
efendim,
kıyasladığınızda.
Şimdi Adalet Bakanlığı'nın evet. birinci görevi kanun yapmaktır.
Evet.
Hakikaten. Şimdi orada Kanunlar Genel Müdürlüğü vardır. Efendim, diğer bakanlıkların hazırladığı bütün kanunlar eğer bir ceza içeriyorsa mutlaka görüş için Adalet Bakanlığı'na gelir. Adalet Bakanlığı'ndaki uzmanlar inceler, bu yanlıştır, şeydir diye görüş verirler. Ama bazıları şey yapar, ısrar eder, bakanlık çıkarır, yanlış olur. Şimdi gerek medeni kanun, gerekse ceza kanunu konusunda Adalet Bakanlığı'nda kurulmuş iki komisyon vardı. Mesela medeni kanun, tadil komisyonuydu adı, 1955'lerde kurulmuş. Bizim hocalarımız İstanbul'dan her hafta buna katılmaya gelirdi.
Evet.
devir değişti, ben genel müdür oldum, kanunlarla ilgilendim falan.
Hala devam ettim.
Bu 2002 yılında Seyfi Oktay zamanında mı? Medeni kanun kabul edildi ama bu bilimsel komisyonun hazırladığı şekilde.
Evet.
Ve dört dörtlük oldu. Ona hiç bir diyeceğimiz yok. Ama ceza kanunu bir 35-40 senede aynı şekilde uzmanlar hazırladı bunu.
Hı hı. Üzerine çalışıldı yani bayağı, öyle
tabii,
mi?
Tabii. Evet. 30-40 sene üzerinde çalışıldı.
Çok ciddi bir süre.
Efendim, buraya bütün üniversiteden ceza profesörleri, Yargıtay'dan ceza daireleri başkanları, barolardan temsilciler, üniversitelerden ve hakikaten teknik bir kadro hazırladı. Ve efendim günün değişen şartlarına uygun değişiklikler oldu. Ve sistematik 765 eski ceza kanunu uygundu. Bu meclise Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gitti. Fakat orada Adalet Komisyonu'nda bir alt komisyon kuruldu. 3 tane doçente bu havale edildi. Onlar da eski 30-40 senelik emeği bir tarafa itip bu kanunu hazırladılar. Ve tabii adamların bir günlük ne avukatlık yapmışlığı var, ne hakimlik, ne savcılık. Şimdi pratiği olmayan bir kimse bu incelikleri bilmez. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Özellikle adam öldürme suçlarında. Mesela toplu kavga olur köylerde. Birçok yerde, şehirde de olur. Efendim, o kavgada birisi işte birini öldürmüştür tabancayla, bıçakla. Ama ona yanında olanlar vardır. Onlar da işte kavgaya dahil olmuştur. Kimisi o ölene el uzatmıştır, vurmuştur tokatla falan. Şimdi el uzatanlar 2 seneden ceza alırdı. Efendim, hiç el uzatmamış, sadece orada bulunmuş 7 günden başlayan cezaları vardı 464. madde.
Evet.
Şimdi bu yeni hazırlayan ekip bu maddeyi kaldırdı. Dolayısıyla o öldürenin yanında kim varsa müebbet hapis. Otomatik onlar da ceza alıyor. Şimdi bu reva
evet,
mı yani?
Evet.
Adil mi? Sen koskoca 80 senelik uygulaması var o kanunu.
Tabii.
Yani bu bedavadan gelmedi oraya.
Bu bir örnek sadece herhalde. Evet. Yani bu, bunun gibi örnekler vardır başka da.
Çok sakat bir şey. Yani bir türlü düzelmedi bu. Evet. Efendim, faili gayrimayen şekilde adam öldürme vardı. Hı. Efendim, 3-5 kişi birine ateş ediyor. Bir tane kurşun isabet ediyor, ölüyor.
Evet.
O zaman işte faili gayrimayen 463'e göre ceza 24 sene hapiste başlıyordu. 12'şer sene ceza veriliyordu. Şimdi hepsine müebbet. Yani
bu yine 5237'ye geldi. Öyle
yani
mi?
Bunlar hakikaten son derece böyle vicdanı sızlatan olaylar. Mesela benim avukat olarak başımdan geçti. Hala yüreğim sızlıyor. Şimdi bir ilçede, benim memleketim bir ilçesinde yaşlı bir adam, işte daha önce biriyle kavgalıymış, husumetliymiş. Traktörde 5 kişi geliyorlar. Av tüfeğiyle ateş ediyor onlara kızgınlığından. İşte birinin parmağı yaralanıyor. Diğerleri kasaya saklanıyor, isabet almıyor. Uşak ağır ceza, normal bir 3 sene falan ceza vermiş. Karşı taraf temiz ediyor, Yargıtay birinci ceza. Diyor ki her birine adam öldürmeye teşebbüsten ceza verin. Mahkeme uyuyor, 60 sene ceza aldı adam. İyi mi?
Aa, çok fazla olmuş. Gerçekten olmaz, evet.
Yani,
evet,
olacak evet, işte yani.
Evet. Ortada bir öldürme de yok. Ölen, yani değil mi? Vefat eden kimse de yok.
Ölen yok efendim, parmağı yaralanmış sadece.
Evet.
Yani şimdi eğer yargıyı ıslah edeceksek önce evet, Yargıtay'dan başlayacağız.
Evet. Bir de yani herkesin kendi yakınının başına gelmiş olsa bir düşünmesi gerekiyor. Yani çok acı bir durum bu.
Çok acı evet, efendim. Böyle şey olur mu? Yani
geri dönüş de mümkün değil.
Mesela eski kanunda
evet,
ateş eder birine, tamam mı?
Evet.
Herhangi bir yaralanmaz, isabet yoktur.
Evet.
Yaralamaya teşebbüsten ceza verilir. O da hani bir ay para cezası falandır.
Evet.
Şimdi öldürmeye teşebbüsten veriyorlar 15 sene. Ama adamda hiç yara yok. Ama ateş etmiş öldürmek için. Ne biliyorsun öldürmek için ateş ettiğini? Belki yaralamak için, belki korkutmak için yaptı. Yani çok feci bir uygulama var şu anda.
Bir de efendim ben ceza kanunu yapmak çok büyük bir sorumluluk. Şimdi anlattıklarınızı tekrar düşünüyorum da çok vicdani sorumluluk isteyen bir şey. Böyle bir anda çok hızlı ve aceleye getirilerek yapılmaması gerekiyor. Mutlaka dediğiniz gibi uygulamacılara danışılması gerekiyor. Tabii ki teorisini bilmesi gerekiyor ama uygulamacılara danışmak da çok çok önemli.
Efendim tabii bu her şeyden önce bir kere hakimlerin yetişmesiyle ilgili. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesi yok da 500 küsür Yargıtay üyesi oldu. Yani bu Avrupa'da 15-20 kişidir yani geçmez.
Kıyas olmayacak şekilde diyorsunuz.
Evet. Evet, evet. Şimdi böyle olunca...
Evet. Ama yıllardır böyle bu değil mi?
Yıllardır yani? Böyle. Şimdi yani artık 200'lü 500 evet, oldu evet. falan. Yani gene de çok. Şimdi hakimlerin yetişmesi çok özen göstermek lazım. Gerçi sınav açılıyor, şu oluyor, bu yetmiyor yani. Adalet Akademisi kuruldu, o da yetmedi. O da işlevini tam yapmıyor. Şimdi... Subaylar için bir harp akademileri var değil
evet,
mi?
Evet, tabii.
Harp akademilerinin amacı ne? Geleceğin, efendim, generallerini...
Kurmaylarını, evet.
Generallerini
evet, tabii.
Yetiştirmek.
Yetiştirmek, tabii.
Hepsi general olacak anlamında değil ama yani ekstra bir eğitim alıyorlar mı? Alıyorlar.
Tabii, tabii.
Bir yurt dışı şeyleri oluyor.
Tabii ki, evet.
Ben o şekilde bir tasarı hazırlamıştım ihtilal öncesi. Bu Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı vardı. Şeref Gözübüyük diye profesör. Çok değerli bir zat. Onunla beraber hazırladık. İhtilal oldu. Benim Adalet Akademi tasarısı kadık oldu gitti.
Evet,
şimdi efendim. Kuruldu ama yani o işlevde bir şey değil. Şimdi bunların istikbal vadeden hakim ve savcıları 4-5 yıllık müfettiş raporuyla, şeyiyle, kararlarıyla, Yargıtay'dan aldıkları notlarıyla. Ve bunları özel bir eğitime tabi tutacaksınız. İşte ağır ceza başkanıydı, önemli mahkemelere, ne bileyim, Yargıtay'a, şuraya buraya almak için.
Evet.
Bunlar özel yetişsin.
Tabii, doğru.
Yani bunu askerler yapıyor yani.
Tabii,
yıllardan
tabii.
beri ve gayet de başarılı oluyorlar yani.
Doğru, haklısınız.
Yani son derece şey.
Evet.
Şimdi efendim... 30 sene bilmem nerede hakimlik yapmış, Yargıtay'ı seç. Adamı zaten pili bitmiş. Yani olmuyor. O bakımdan hakimlerin yetiştirilmesine çok özen göstermemesi lazım bir kere. Ayrıca şimdi birçok lüzumsuz, hani dava çok diyoruz ya.
Evet.
Birçok lüzumsuz şeyler mahkemelik oluyor. Bunlara gerek yok. İdari para cezası biraz gelişti şimdi de.
Evet.
Yani gerek yok bunlara. Mesela ben Belçika'dan döndüm, orada savcılıkta staj yapıyordum. Efendim işte böyle para cezasını gerektiren hafif hapisli şeylerde transaksiyon diyorlar onlar, uzlaşma. Efendim şu kadar frank öde, davanı kapatın. Bizde yoktu o. Ben döner dönmez onu yaptım ilk defa.
Ha, çok önemli.
Ön ödeme diye evet. onu getirdik yani evet. 119. maddede.
Evet. Şimdi, ne kadar önemli tabii.
Mesela ben çok iyi hatırlıyorum, sigorta bildirgesini zamanında bildirmeyen sigortaya 10 lira ağır para cezasıyla cezalandırıyorduk. Asliye cezada ben orduda, efendim 10 lira da para cezası verebilmek için 100 lira para harcıyorduk devletten. Adam falan yere gitmiş, oraya talimat yaz, gel, bulamaz falan. Ve o 10 liralık para cezası da 7,5 sene zaman aşımına tabi. Düşünün yani.
Evet.
Onlar tabii, çok şükür tabii. kalktı onlar
evet,
yani.
Evet.
İşte öyle bir şey yapılması lazım. Ayıklama lazım. Yani şimdi adam öldürme suçuyla ne bileyim Avrupa'da ağır ceza mahkemeleri sadece ve sadece adam öldürme suçlarına bakar. Bazı ülkelerde silahlı gaspla da bakar.
Ya,
onun dışındakiler evet. başka mahkemeler bakar. Bizim ağır cezalara bakın.
Tabii,
aman yarabbim evet. yok zimmetli yok nitelikli dolandırıcılıkta bir ara efendim kooperatif davaları efendim vergi davaları ağır cezanın amacı bu değil ki. Yani Cumhuriyet öncesi bile adı cinayet mahkemesiymiş bunların.
Bilmiyordum böyle olduğunu.
Evet. Adı cinayet mahkemesi.
Evet. evet. Bir de efendim siz çok uzun yıllar tutuklulukla ilgili olarak ha, değil mi?
Evet.
Çalışmalar yapmışsınız bildiğim
efendim,
kadarıyla.
Biraz bahseder misiniz? Tutukluluk hakikaten benim özel bir ilgi alanımdı.
Evet.
Şimdi 1924 Anayasası'nda tutukluluk temel hak ve özgürlük olarak kabul edilmemiş.
Evet.
Ama yalnız Türkiye
değil. Çok ilginç ama değil mi? Evet, kabul edilmemesi tabii.
Avrupa ülkelerin çoğunda da o dönemde tutukluluğu temel hak ve özgürlük olarak kabul etmemişler. Mesela bizim 1412 sayılı ceza muhakemesi kanununun 104. maddesinde tutuklama sebepleri bu ilkeler göz önünde bulundurulmadan düzenlenmiş. Almanya'dan aldık. Almanya'da bile kabul edilmemiş o zaman yani. Yani ilk defa bu tutukluluk...
İnsan haklarıyla bağlantılı bu herhalde değil mi?
Tabii. İlk defa 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde tutuklama temel hak ve özgürlük olarak kabul ediliyor. Daha sonra da 1951 tarihinde Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde tutukluluk temel hak ve özgürlük olarak kabul etmiş. Biz Avrupa Konseyi'nin kurucusu olarak o zaman imzalamışız bunu. Ve orada tutuklamanın koşulları, şartları hepsi belirtilmiş. Mesela orada 5. maddede şeydi, belirti kelimesi, yani suç işlediğine dair kuvvetli belirti bulunan kişiler kaçmasını önlemek, delilleri yok etmesini, karartmasını mani olmak için tutuklanır.
Yalnızca bu mu?
Yalnız budur. Bunun dışında tutuklama sebebi yok. Evet. Ama şimdi mesela bu son 2005'te yürürlüğe giren CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde şey vardı. Efendim, suç işlediği hakkında kuvvetli şüphe bulunan. Ne demek şüphe? Yani sizin şüphe duyduğunuzu ben duymayabilirim.
Bir de şüphe hep sanık lehine...
Tabii, şüphe sübjektif bir şeydir. Evet. Ama belirti objektiftir. Yani,
tabii, tabii. Delil.
Delil şey lazım. Yani onun için gelişi güzel, şüphe, kuvvetli şüphesi olduğundan tutuklanmasına, tahliye talebi kuvvetli suç şüphesi devam ettiğinden reddine. Yani bunlar evet, antidemokratik
tabii,
uygulamalar.
Tabii,
gerçekten.
Tabii, haklısınız.
Şimdi, bunun ötesinde tutuklamaya ilk süre 1992 yılında CUMUK dediğimiz... Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda yapılan büyük değişiklikle gündeme geldi. 110. maddeye hüküm kondu. Ben de o komisyonda üyeydim. 2 seneyi geçemezlendi. Yani belirtildi ve gayet de güzel işlemeye başladı.
Teşrik takdir dahil mi? Teşrik takdir hakkı dahil mi buna?
Efendim?
Yani teşrik takdirle şu an 3 yıla falan çıkartılabiliyor ya.
Yani suçun niteliği de önemli değil.
Evet.
İdamlık suç
dahi olsa
2 sene peki, yattı mı çıkacak.
Evet.
Bütün dünyada en uzun süre de bu. Hı-hı. Ben 80 öncesi inceledim bunu.
Evet.
Makalem de yayınlandı Yayılıkta Dergisi'nde. En uzun 2 sene Afrika ülkelerinde var o da. Yani şimdi bu kanunda efendim 102. maddede tutuklama süresi düzenlendi. Efendim, Asliye Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren suçlarda 1 sene ama olağanüstü durumlarda yarı oranda artırılır 1,5 sene.
Evet.
O tamam, o şekilde uygulanıyor. Ağır cezalık suçlarda 2 sene, efendim, olağanüstü durumlarda yarı oranda artırılarak 3 seneye geçemez diyor. Şimdi ne kadar? Hepsi yarı oranda artırılmak.
Evet.
Aynı bir de paralel olarak düzenlenmiş. Şimdi o 3 seneyi Yargıtay 5 seneye çıkardı. Bu hakikaten kendini kanun yerine, kanun koyucu yerine koymaktır bu.
Tabii.
Kanunda öyle bir şey
tabii,
yok.
Tabii tabii haklısınız.
Hadi 5 seneye de razı oldu. Vatandaş 5 seneye bile razı.
Bu az önce bahsetmiştiniz 2011 yılındaki Yargıtay içtihatıyla
yok,
değil mi?
Daha,
daha önce, da öncesinden
daha önceden bu çıktı.
Ha, pardon bu daha evet, önce çıktı şimdi.
Daha önceden bu çıktı.
Evet.
Millet hadi 3 senede, 5 senede de razı oldu.
Evet.
Bu defa adam işte bak devam etmiş davası. 3 sene, 4 sene sürmüş. Karar verilmiş. Yargıtay'a gelmiş. Yargıtay'da 5 sene tutukluluk süresi ilk tutuklandığı tarihten itibaren dolmuşsa derhal tahliye oluyor idi. Fakat Yargıtay işin biraz kurnazlığına, biraz da şeyine karşı hani ben dedikoduya konu olmayayım. Çünkü
evet,
uzuyor ya davalar.
Evet.
Evet, otomatik tahliye olacak. Vay efendim müebbetlik adam nasıl tahliye edersin demesinler diye. Bunlar bu süreyi Yargıtay'da geçen süreyi tutukluktan saymadılar. Bir genel kurul kararı çıkardılar 2011'de. ve ona gerekçe olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararına gösteriyorlar. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o kararında gerçekten yani Yargıtay'da geçen süre tutukluluk değil hükümlülük süresidir diyor. Ama şunu bilmiyorlar. Kimse bilmiyor. Bu kadar hukuk fakültesinin profesörleri de dile getirmiyor. Avrupa'da bir dosya, bir karar Yargıtay'a ancak kesinleştikten sonra gider. E kesinleşince hüküm olur.
Çok büyük bir fark var tabii.
Hükümlü olur zaten.
Tabii ki, tabii.
Yani
bu nasıl gözden kaçar ama Salim
ve
bu Bey,
yanlışlık, bu bilgi eksikliği on binlerce vatandaşı
mağdur,
perişan ediyor.
Mi? Mağduriyet ötesi bir durum tabii.
Var. Benim kaç tane müvekkil var? 6 senedir içeride, 7 senedir içeride. Yargıtay'da geçeni saymıyoruz. Böyle şey olur
olmaz,
mu?
Olmaz, haklısınız.
Yargıtay'da, sen bozmuşsun bu kararı, yerel mahkemeye gidiyor, efendim Yargıtay'ı düşerim. Nasıl düşersin? Bu adam hükümlü değil, tutuklu şu anda. Yani bunlara kesin yasal düzenleme, mesela bu konuyla ilgili yargı paketi her defasında ben meclis başkanına, adalet bakanına, cumhurbaşkanına, başbakana ve bütün siyasi parti başkanlarına bu teklifimi gönderiyorum, çıt yok.
Öyle mi? Gönderdiğiniz halde?
Hiç. Çok çıt yok.
Çok açık aslında bu anlattıklarımız ama.
Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zamanında bir yazı geldi genel sekreterlikten. Efendim teklifiniz değerlendirmeye alınmıştır ama değerlendirilmemiş.
Evet.
Yani o şekilde kalmış yani.
Bir de buna çok fazla ses çıkartan olması gerekir. Efendim? Buna ses, çok fazla ses çıkması gerekir bununla ilgili olarak.
Yani acilen buna tedbir almak lazım. Yani böyle şey olur mu?
Tabii. Çok ciddi, çok büyük bir mağduriyet bu.
Yani vatandaş perişan.
Tabii ki.
Evet. Öyle bekliyor işte. Yok. Mesela bir mahkeme 5 seneye 1 ay 1 gün kala hüküm verdiği anda kesiliyor tutuklama. Tamam mı? Kararı yazma bazen 5 ay 6 ay sürüyor. Hatta çok sanıktaysa tebligatlar da işe girdi mi 1 sene. 1 sene sürüyor Yargıtay'a gelmesi.
Tabii. 1 sene de oradan.
Etti 5 sene.
Tabii.
Ondan sonra Yargıtay'da en az 2-3 sene de orada sürüyor. 7-8 sene. Yargıtay diyor ki efendim bu suç sabit değildir bozulmasına ve tahliyesine.
Boşu boşuna yatacak o kişi.
O yattığı ne oluyor?
Tabii. Çok büyük adaletsizlik.
Yani bunun maddi şeylerle karşılamak mümkün
değil. Çok haklısınız.
Değil.
İnsan ömründen geçen değil tabii, o kadar. Tabii, neyle telafi edilebilir ki? Yani, tazminatla falan da olmaz yani. Evet.
Hayır. Yani mantık burada artık yani.
Haklısınız. Evet. Hukukçu olmaya çok gerek yok bunlar
gerek
için.
Gerek yok efendim. Yani evet, böyle
vicdanen
şey
bakıldığında bu açık gözüküyor dedikleriniz. Yani, ve siz vicdani görevinizi de yapmışsınız. Bakın gerekli mercilere iletmişsiniz bütün bu endişelerinizi ya da işte tespitlerinizi.
Ama
sonuç diyorsunuz.
Sonuç çıkmıyor maalesef. Evet. İşte siyasi partilerden de çıkmadı. Bakanlıktan da çıkmadı.
Enteresan ama evet.
Öyle bir alışkanlıktır gidiyor. Yani şimdi gerçekten gerek bu tutuklama olayı, gerekse 5237 sayılı yeni ceza kanunu, gerek usul kanunu, bunları tamamen bir kenara atıp eskileri yürürlüğe koymak benim hedefim o. Çünkü oturdu onlar.
Zamanında. Yani 765 sayılı
kanun
ve
yürürlüğe koyacaksın. Evet, tabii. Evet. Bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Tabii. Ama bir esası var bunun. Bu İtalyan Zardanelli kanunundan alınmış yani bunlar bilimsel şeyler. Ceza muhakemeleri kanunu Alman ceza muhakemesi kanunundan alınmış. Her yani hepsinin bir şeysi var.
Peki bu 4422 falan hep onlar özel kanunlardı değil
onlar
mi?
Özel.
Yani 765 kapsamında sayılabilecek
şimdi
kanunlar.
Şimdi 4422 sayılı kanun İtalya'dan bizim hoca hazırladı onu da.
Evet.
Sulhi Hoca.
Evet.
Şimdi orada şeyi kendi de kabul etti. Ben konuştum. Nasıl kanun böyle şey mi olur?
Evet.
Şimdi
İzleyicilerimiz açısından biz biliyoruz ama açıklayalım isterseniz 4422'nin ne olduğunu. Çetelerle ilgili bir kanundu.
Tabii tabii.
Yani, suç işlemek amacıyla
örgüt kurmak.
Ama bir delil kanıt değil mi? Siz açıklayın.
Şimdi bu şeyden esinlendi. İtalyan Ceza Kanunu 416. bis maddesi var ya. Orada mafya tipi örgütlenme diyor. Evet. Bakın. Adını koymuş mafya. Burada mafya tipi çıkar amaçlı suç örgütü. Ne demek ya? Böyle şey olur mu?
Arada çok büyük fark var. Her örgüt çıkar amaçlı sayılabilir.
Sen şuradan çıkar sağlayacaktın. Kasıt o değil. Mafya tipi, yani herkesi korkutacak, sindirecek, şey yapacak. İtalyan tipi mafya ile uğraşma kanunu.
Tabii.
Ama bizde uygulaması yanlış oldu. Şeyi de...
Bu uygulamacıların elinde mi yanlış
redaksiyonu
oldu?
Redaksiyonu da yanlış.
Ha, redaksiyon da yanlış.
Redaksiyon da yanlış.
Tabii, doğru. Bakın,
çünkü hakikaten kanun yapmak öyle kolay bir iş değil.
Hı-hı. Yani bir hocanın da demek ki orada gözüne bir virgül, şeyleri oldu herhalde.
Bir virgül değiştirdim. Ben mesela bakanlığa geldim, kanun işlerine baktım. Meclise gittim, bir kanun. Eski eserler kanunu ile ilgili. Efendim işte bir kat arttırılır diye. Bir misli arttırılır diye hüküm. Yani bundan anladığımız nedir Türkçe'de? Birse iki, iki ise dört değil
tabii,
mi?
Tabii, tabii.
Ama Yargıtay bizim bir karar almış zamanında. Efendim bir misli artırma demek bir sayının efendim kendisiyle çarpımı gene kendisine verir. Dolayısıyla bir, bir de kalacaksın. E o zaman o kelime
anlamı ne? Evet o zaman.
Allah Allah. Abi. Bunu değiştirtemedik biz. Yani bir misli artırır aynı cezayı vereceksin. Hiç artırma yapamıyor.
Anlam bu değil aslında bu.
Amaç birse iki verecek.
Tabii ki evet.
Şimdi bunun üzerine bazen mesela iyi hatırlıyorum eski ceza kanunu 202. maddesinde 201 zanı 201'de bu çalışma hürriyetiyle ilgili bir de orman kanununda bir şey de oldu. Dedi ki Yargıtay bunu anlasın diye iki misli arttırarak hükmü olunur.
Evet, siz
bu defa da üç misli arttırdı yani.
Aa, çok enteresan. Bunu nasıl yani, bir şeyle gerekçeli yaptılar?
Saçımızı başımızı yolduk ama.
Enteresanmış evet.
Yani,
yani demek ki...
Yani kolay değil kolay kanunu değil. Yapmak da.
Kanun yapmak da kolay değil. Uygulayıcıların elinde de farklılaşabiliyor tabii, anladığım tabii. kadarıyla.
Yani evet. Çok iyi bir gerekçe yazılır. Şimdi biz günlerce, aylarca, bazen senelerce hani 30 sene süren şeyler var. O her maddenin gerekçesi yazılır. Yani bu... Diğer basit kanunlarda daha şeydir. Şimdi meclise götürürüz. Ben meclise, 7 sene mecliste çalıştım. Yani hükümet temsilcisi olarak kanunu savunuyorum hükümet adına. E şimdi komisyona gidiyoruz efendim. Ya işte ben falan kasabada avukatken şöyle oldu, böyle oldu. Bir teklif veriyorlar. Efendim hiç ilgisiz bir yeri değişiyor şeyin.
Kanunun.
Maddenin. Ama gerekçe değişmiyor. Gerekçeyi ve aklı basmıyor onun. Böyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani onun için yani bakanlığın hazırladığı, uzman kadronun hazırladığı tasarıları mecliste aynen geçirmekten başka çare yok. Çünkü orada dejenere oluyor, şey yapıyor.
Evet. Hani orasıyla oynuyor, burasıyla değil mi? Şey yapıyordur, tabii ki yani, mevcut halinden çıkıyordur, amaçtan sapılıyordur.
Yani sistematik de bozuluyor.
Tabii, tabii.
Yani kanun yapmak hakikaten çok önemli ama böyle... Bir ceza kanunu her ay iki defa değişirse öyle de olmaz yani.
Bunu... Batı'daki örneklerin nasıl oluyor peki? Çok ceza kanunları ne kadar mesela, sürede bir yapılıyor?
50 senede bir değişir yani.
Çok büyük fark var o zaman değil mi?
Tabii evet, canım. Evet. Böyle şey olur mu? Bu temel kanundur. Koddur adı onların. Kod dedikleri. Kod penal, kod sivil. Yani o dedi. Şimdi bir de normal kanunlar vardır yani.
Evet.
O bakımdan şimdi başbakanlıkta da kanunlar, kararlar dairesi var. Hiçbir şeye yaramaz. Sadece gelenleri havale eder o kadar. Kanunu yapan esas Adalet Bakanlığı.
Adalet Bakanlığı değil mi? Evet.
Çünkü uzman kadro orada. Hatta daha da böyle ne bileyim başka bir kuruluşta sırf bu iş için tahsis edilebilir, kurulabilir yani. Ama özerk olacak.
Özgür olması çok önemli değil mi?
Çok önemli.
Evet, evet.
Tabii. Evet. Yani şimdi oradakilerin hiçbir siyasi amacı olamaz yani. Önemli olan vatandaşların huzuru, vatandaşlara adil davranma, vatandaşları mağdur etmeme. Evet. Prensip o. Tabii. Bu şekilde yapılırsa olur. Evet. Şimdi mesela tuttular suç ceza mahkemeleri kurdular.
Evet, evet. Programımızın sonuna geldik ama bundan da biraz bahsedelim. Evet. Suç ceza mahkemelerinden de bahsedelim.
Şimdi hakikaten... Çok önemli garip bir şey yani. Hı hı. Şimdi ta eskiden beri efendim suç ceza mahkemelerinde hani savcı tutuklama istediğini sevk eder. Suç ceza mahkemesi tutuklar veya tutuklamaz. Ona itiraz asliye cezaya bir üst mahkeme
evet,
olur.
Evet, tabii.
Asliye tutukladıysa ağır cezaya olur. Ağır ceza tutukladıysa en yakın ağır cezaya falan.
Doğru.
Şimdi efendim suç cezaları tamamen kaldırdılar. Onun görev alanına giren şeylere asliyeler yüklendi. Bunlar sırf yani tutuklama mahkemeleri haline geldi. İtiraz ediyorsun, itirazı gene kendisine veriyorsun. Başka bir suç ceza hakimi.
Zaten yanlışlığın en temel noktası o değil mi? İtirazın yine aynı mahkemeye yapılması. Yanlış mı düşünüyorum?
Evet. Aynı mahkemeye yapıyorsun. Aynı mahkeme kabul etmezse eskiden efendim asliye cezaya gönderiyordu. Ha, o bir dereceydi. Ama şimdi suç cezaya gönderiyor. O da öbür suç cezaya gönderiyor. Şimdi bu anlamsız bir şey. Yani tutuklama istisnai bir şeydir. Yani 160-170 bin tutuklu hükümlü olan bir ülke yok dünyada yani. Evet. Böyle şey olur mu?
Hapishanelerin bu kadar dolu olduğu diyorsunuz.
Şimdi mesela bizde bir şey, bir yanlışlık daha benim yani hani bu hukuk reformu ile ilgili çok çalışmalarım oldu benim. Şimdi sorgu hakimliği vardı eskiden. Kaldırıldı. Kaldırılması iyi olmadı aslında. Mesela Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da tutuklamaya sorgu hakimleri karar verir. O da çok istisnai durumlarda. Yani normalde yani cinayetin dışında hemen hemen pek tutuklama uyuşturucunun dışında olmaz. Yargılanır, hüküm giyer ondan sonra Amerika'da biliyorsunuz cinayette bile kefalette serbest bırakıyorlar. Ödüyor, şey yapıyor. Asıl olan tutuksuz yargılanmak. Ama bizde tutuklu yargılanmak asıl oldu şimdi.
Bazen de şöyle bir şey olabiliyor, buna da rastladık örneklerine, kamuoyunda oluşan infial nedeniyle tutuklu
evet.
yargılanmasına
geliyor
mesela. Bu da çok suistimali açık bir konu
bir şey.
Değil mi?
Yani... Çok saçma bir şey, çok saçma bir şey. Öyle şey olur mu? İnfial sübjektif bir kavram.
Çok sübjektif,
ben
kesinlikle.
Ben 15 kişi toplarım, bağırtırım.
Tabii,
infial
tabii,
oldu.
Tamam, işte. Tabii.
Olacak iş değil. Bir de şimdi bizde dediğim gibi mahkemeler araştırma yapıyorlar. Dava asliye geldi veya ağır cezaya geldi iddianameyle. Şimdi ora hakem sıfatıyla hareket etmeli.
Evet.
Efendim bir keşif yapalım, şu şahidi de dinleyelim deme yetkisi olmamalı. O zaman sen tekrar zabıta görevini üstlenmiş oluyorsun. Hakem sıfatın kalkıyor. Avrupa'da yok bu.
Evet.
Önüne ne gelirse, savcı ne getirdiyse onunla bağlı. Bakar, suç vardır, yoktur ona göre. Yok şu adamı da dinleyelim, şurada bir rapor alalım, keşif yapalım diye. Böyle girdi mi, işler de uzuyor, dava da uzuyor. Gelen savcının, sorgu hakiminden gelen olaylara bakacaksın, karar vereceksin. Yani ayrıca bir şeye girmeyene gerek
detaylı
yok.
Detaylı incelemeye.
Tabii, tahkikata... Yani onun için davalar da çok uzuyor.
Evet.
Davalar da çok uzuyor. Mesela iş yükü çok fazla deniyor. Şimdi mesela iş mahkemeleri var bizde ya.
Evet.
O kadar çok işleri var ki. Efendim, ticaret mahkemeleri
evet.
var.
Tabii.
Belçika'da iş mahkemesi diye bir mahkemeler yok. Ticaret dava mahkemeleri diye mahkeme yok. Şimdi iş mahkemelerine düşecek iş ihtilafları nedir? İşverenle işçi arasında olur değil mi?
Tabii.
Şimdi Conseil de Prud'homme diye bir kuruluş var. İşçi ve işveren temsilcilerinden oluşan ihtilaf önce oraya gidiyor. Orası inceliği
evet.
%90'ı sulhen hallediyor onlar.
Evet.
%10 bir şey olursa ona herhangi bir mahkemeye itiraz ediyorlar. O kadar.
Peki efendim bu sistemler dışarıda yurt dışında bu kadar başarılı olmuşken niye biz alıp kendimizi adapte etmiyoruz?
Efendim işte ilgilenen yok. İlgilenen yok. 40 sene, 50 sene önce millet bununla çok iyi, yakından ilgilenmiş.
Ama bir yandan şu da bana garip geliyor, çelişki. Çünkü birçok hukukçu iş yükünden yakınıyor. Birçok hukukçu,
evet.
Yargıtay'da, yüksek yargıda şeylerin, dosyaların beklemesinden, bekleme sürelerinin uzun olmasından öyle değil mi? Yakınıyor.
Tabii, uzar.
Tamam,
tabii.
O zaman hazır böyle çözümler varken bu çözümlerin alınıp mesela, kendimize göre adapte edilmesi gerekmiyor mu?
Ticaret davaları.
Evet.
Efendim. Böyle kasılırlar, şöyle zordur, böyle zordur. Ticaret davalarını orada ticaret odalarındaki bir komisyon çözer. Yani hakem usulüyle.
Evet. Ve başarılı orada, oluyorlar bunda
tabii,
değil mi?
Evet. Orada da işte uzmanları ve şeyler, temsilcileri hazırdır. Ve oraya ihtilaf gider. %90'ı orada biter onu. Mahkeme intikal etmez yani.
Evet.
Evet. İşte gitti.
Tabii, hazır. Evet. Bir sistem yani.
500-600 bin dava bir çırpıda evet. Azalacak. İşte bir takım basit suçlar için mahkeme şeyini kaldırıp idari para cezasıyla halledeceksiniz itiraz yoluyla. Ama şimdi iş yükü arttığı zaman temel davalar, asıl davalar yeteri kadar incelenemiyor. Ona zaman kalmıyor.
Haklısınız. Hepimiz zaten, hepimizin malumu bu.
Şimdi yani bir adam öldürme davasıyla
evet.
Bir kooperatif yolsuzluk davası tabii. Aynı mahkemede görülürse olur mu bu?
Evet, haklısınız kesinlikle. Umarız bütün bu konuşmalarımız bir yerlere ulaşır da
inşallah,
istifade
inşallah,
ederler. Evet,
inşallah.
Sizin bu güzel değerli fikirlerinizden.
Yani ben,
evet.
İşte
programımızın sonuna geldik ama evet.
Politikaya sırf bu iş için
girmek istemiştiniz.
Girmek istedim yani ben bir hukuk teknokratı olarak
doğru.
Faydalı olurum dedim. Şey yaptım, bir takım projelerim vardı. Bu olmadı. Kısmet değilmiş.
Kısmet
artık
değilmiş. Hayırlısı
sonra
böyleymiş.
Da
tabii.
Öyle
olsun,
bir
siz çok, zaten çok faydalı bir insansınız. Yani bütün ömrünüzü böyle geçirmişsiniz. Yani, evet.
Hukuk iyi işlemezse o ülkede huzur olmaz yani maalesef.
Evet, evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Evet, bir Herkes İçin Adalet programının daha sonuna geldik. Adalet Bakanlığı Emekli Genel Müdürü Avukat Salim Özdemir Bey ile söyleşimizin bitirdik. Ve önümüzdeki hafta bir başka konukla yine karşınızda olmak üzere. İyi geceler diliyorum.